Ayrım 8. Yeşil Gece. Reşat Nuri Güntekin. Sayfa 120. Eyüp Hoca nihayet beklediği fırsatı ele geçirmişti. Emir Dede baş muallimi aleyhine korkunç bir hareket başladı. Evvela mektebe memleket eşrafından ve talebe velilerinden 5-6 kişilik bir heyet geldi. Bunlardan Hacı Emin Efendi isminde biri, "Müslüman memleketinde salyangoz satılmaz. Biz çocuklarımızı memlekete dinlerini, diyanetlerini öğrensinler diye gönderiyoruz. Ne idüğü belirsiz heriflerin evlatlarımızı dinsiz etmesine razı olamayız," diye bağırmaya başladı. Hacı Emin Efendi eski bir eşkıyaydı. 30 sene evvel hükümete teslim olarak jandarma yazılmış, eski arkadaşlarıyla kanlı bir mücadeleye girişmişti. Eşkıya yataklarını çok iyi bildiği için dağları baştan başa kasıp kavurmuş, onlarla uzak yakın bir alakası olanları insafsız işkencelerle öldürmüş, köylerde karılarını, çocuklarını bile esirgemeyerek köylerini kurutmaya çalışmıştı. Hacı Emin böylece paraya ve kanına doyduktan sonra Hicaz'a gitmiş, Beytullah'a yüz sürerek tövbe ve istiğfar etmişti. Şimdi 70 yaşlarında abdestsiz yere basmayan, dindar, uslu bir adamdı. Karıncayı incitmekten çekinirdi. Ancak din işlerinde birisinin küçük bir yolsuzluğunu haber aldığı zaman eski hastalığı nükseder, etrafı kıpkızıl görürdü. Gençliğinde hasis dünya hırsları, orta yaşında memleketin ve halkın menfaati için kan dökmüştü. İhtiyarlığında da Allah için gaza etmeyi vazife biliyordu. Alil, inmeli bir adam olmasına rağmen kızıp bağırmaya başladığı vakit karşısında en zorlu eşraf titrerdi. Hacı Emin lakır dinlemiyor, hafız-ı Kur'an olmaya hazretmiş bir çocuğu Allah'ın yolundan çevirmek, enva-ı hakaretlerle başından sarığı çıkarmak ne ahlaksızlıktır, ne dinsizliktir. Buna cüret eden küstahı lokma lokma doğramak farzdır, diye Şahin Efendi'nin üstüne yürüyordu. Hacı Emin mektebe yalnız gelmiş olsaydı Şahin Efendi'ye mutlaka temiz bir dayak atar, başını gözünü yarardı. Böyle bir hareket şimdilik hem lüzumsuz hem tehlikeliydi. Bir resmi mektep baş mualliminin vazife başında tecavüze uğraması hükümeti bilhassa fırkayı kuşkulandırabilirdi. O vakit kendileri haksız ve zararlı çıkarlar, Şahin Efendi'yi yıkayım derken bilakis onun mevkiini kuvvetlendirmiş olurlardı. Bunun için Hacı Emin Efendi baş muallimin üstüne atılmak istedikçe arkadaşları onu kollarından yakalıyorlar, tatlı sözlerle yatıştırmaya çalışıyorlardı. Şahin Efendi darbenin nereden geldiğini derhal anlamıştı. Tuttuğu yolda daha buna benzer nice hücumlara göğüs germek lazım geleceğini evvelden hesapladığı için şaşırmıyor, korkmuyor, kızmıyordu. Bir büyük sabit fikrin cezbesi içinde yaşayan bütün insanlar gibi onda da çektiği sıkıntılar ve acılardan biraz zevk bulmaya meyil vardı. Şahin Efendi'nin cesareti hodbinlik, gurur ve inattan gelen bir taşkınlık değil, bir fikre inhisar ile inanmaktan, onsuz yaşamayı imkansız görmekten doğmuş hakiki cesaretti. Korkmadığı, şaşırmadığı halde kızmaya, meydan okumaya da lüzum görmüyor, dudaklarında mahzun bir gülümsemeyle lakin ve mütevazi buhranın geçmesini bekliyordu. Bu gürültülü sahneden sonra eşraf, Emir Dede mektebine emniyetleri kalmadığını söylediler ve çocuklarını alıp gittiler. Ertesi gün Şahin Efendi'yi bir resmi tezkereyle Marif Müdürlüğü'ne çağırıyorlardı. Müdür elleri ceplerinde odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Emir Dede baş muallimini görünce kaşlarını çattı. "Şahin Efendi, bu nedir yaptığınız münasebetsizlik? Rica ederim," diye bağırdı. Marif müdürü mutaassıf müfit cinsinden bir adamdı. Herkesle hoş geçinir, mahiyetindeki memurlara şımartacak derecede nazik muamele ederdi. Şahin Efendi'ye kızıp bağırması için herhalde ehemmiyetli bir sebep olacaktı. Emir Dede baş muallimi hiç sükunetini bozmadı. "Bilmeden bir kusur etmiş olabilirim efendim," dedi. "Fakat çok kibar, mahiyetperver amirimin münasebetsizlikle tasvip edileceği bir şey yapmadım." Marif müdürü hafifçe bozuldu. Fakat yine hiddet ve şiddeti bırakmayarak devam etti. "Daha ne yapacaksınız? Biz cahil ahalinin itimat ve muhabbetini kazanalım, resmi mektepleri halka sevdirelim diye ne yapacağımızı bilmeyiz. Siz olmayacak bir münasebetsizlik çıkarıp eserimizi mahvedersiniz. Ne yaptığımı lütfen söyler misiniz? Buyurun okuyun." Marif müdürü masanın üstünden bir kağıt alarak hiddetle Şahit Efendi'nin ayakları dibine attı. Bu altında 100'e yakın mühür ve imza bulunan bir mazbataydı. Oda çok loş olduğu için Şahin Efendi mazbatayı pencerenin yanına götürerek okumaya başladı. Hülasası şuydu. Baş muallim Şahin Efendi, Emir Dede mektebini berbat etmişti. Çocuklarda din, tahsil, terbiye, ahlak kalmamıştı. Talebeye türlü muzır telkinatta bulunuyordu. Çocuklarının günden güne avareleştiğini gördükçe evliyai etfalin yürekleri kan ağlıyordu. Hatta mektepteki muallimlerden bir kısmı bile bu adamdan şikayetçiydi. Ne çare ki ağızlarını açıp kimseye bir şey söyleyemiyorlardı. Nihayet bu adam hıfza başlamak için mektebi terk etmek isteyen bir talebeyi iblisane bir takım desiselerle kandırarak fikrinden döndürmüş, başındaki sarığı envai hakaretle söküp atmıştı. Bu böyle devam edemezdi. Durmadan halkın din hislerini tahrik ve rencide etmekle eğlenen bu adamın icabına bakılmalıydı. Sarıova ahalisi bunu bil cümle hukukunun kefili bildiği diyanetperver hükümetinden kemal-i hulusi suziş ile istirham ediyordu. Şahin Efendi mazbatayı bitirmeden marif müdürü tekrar söze başladı. Bir saat evvel Mutasarrıf Bey'e kasaba mütebaatından müstehekkil bir heyet geldi. Sizden şikayet etti. Kuzum Şahin Efendi, sizin işiniz yok mu ki vara yoğa burnunuzu sokarsınız? Herif çocuğunu mektepten alıp hıfza başlatacakmış. Başlatır ha, babasıdır. Bundan size ne? Ne diye kendinize ait olmayan işe karışıp Esma'yı üstünüze sıçratırsınız? Halk zaten marif mekteplerine şüpheli bir gözle bakıyor. Mahalle mektepleri, vakıf mektepleri günden güne eksileceğini artıyor. Dün evliyadan, etfalden bir kısmı mektebinize gelerek çocuklarını almışlar. Efkar-ı umumiyeyi tatmin ve temin etmezsek daha birçok kimseler de onlar gibi yapacak. Düşününüz, bizim için ne felaket, ne mağlubiyet. Biz bilakis sizin gibi genç, çalışkan bir darül muallimin mezunundan talebemizin adedini iki misline çıkarmasını umut ederdik. Sabahleyin Mutasarrıf Bey'i görmeye gelen heyette heyecan ve teessürü görmeliydiniz. Mutasarrıf Beyefendi fena öfkelendiler. Hatta azdinizi düşündüler. Fakat çok müdebbir ve kanunperver bir zat olduğu için bu davanın hallini bana bıraktı. Mesainizi takdir ettiğimi şimdiye kadar birçok vesilelerle size söyledim. Fenalığınızı istemem. Fakat ne kadar müşkül bir mevkide olduğumu görüyorsunuz. Şimdi ben ne yapayım? Şahin Efendi yine sükunetini bozmamış, bu nutku bir kelimesini kaçırmamak istiyormuş gibi sonuna kadar dikkatle dinlemişti. Emir Dede baş muallimi, marif müdürünün ne adam olduğunu biliyordu. Onun için vereceği notu çoktan vermişti. İnsanları tabiat ve ahlak itibariyle sınıflara ayırmak icap etse, onu hiç tereddüt etmeden Mutasarrıf Müfit Bey'in sınıfına sokardı. Bu zat da Müfit Bey gibi ilk terbiyesini Babali'den aldıktan sonra meşrutiyet devrini idrak etmiş klasik memurlardandı. Onlar toprağın zelzeleleri gibi en idrak edilmez sebeplerle en beklenilmeyen saatlerde korkunç sarsıntılar ve yıkıntılar yapan bir gizli ve karanlık kuvvetin vehmi içinde yaşamaya alışmışlardı. Onlara göre memur mümkünse hiç yerinden kıpırdanmamalı, pek kat'i bir lüzum olduğu takdirde fevkalade ihtiyatla adım atmalıydı. Olabilirdi ki yanlış bir hareket bilinmez bir muvazeneyi bozsun, o zelzeleleri davet etsin. Şahin Efendi mutasarrıftaki hiddetin sadece korkudan ibaret olduğunu biliyordu. Nitekim biraz evvel marif müdürüne ateş püsküren sebep de yine o idi. Bunun içindeki marif müdürü büyük bir hiddetle söze başladığı halde karşısındaki küçük memurun zeki ve basit bakışı karşısında sarsılıp yumuşamıştı. Hele nutkun nihayetindeki "şimdi ben ne yapayım" sözü aciz ve şaşkınlığın en gülünç bir ifadesiydi. Şahin Efendi, "vicdanınız ve zekanız neyi emrederse beyefendi" dedi. "Çalışmamı beğendiğinizi lütfen söylediniz. Kezalik bir gayeyi emel arkadaşı olduğumuzu anlatmak suretiyle kulunuza dünyaları verdiniz." Marif müdürü şaşaladı. "Ben mi?" dedi. "Ben mi söyledim?" Emelimizin birer sefalet ve cehalet ocağı olan mahalle ve vakıf mekteplerini yıkmak, talebelerini onlara kıyasla kabul etmeyecek kadar iyi olan marif mekteplerini almak olduğunu söylemediniz mi? Demek ki esas da müttefikiz. Gelelim bu son meseledeki hareketime. Alil bir ihtiyarın iki çocuğundan birini öldürdüler. İkincisini de aynı şekilde öldürmeye kalktılar. Bu masumun göz göre göre softaların cahil ve hamakatine kurban gitmesine vicdanım razı olmadı. Çocuğun velisini fikrinden döndürdüm. Bu bir günahsa cezasını çekmeye razıyım. Binaenaleyh yukarıda söylediğim şeyi yine tekrar ediyorum. Vicdanınız ve zekanız neyi emrediyorsa öyle hareket buyurursunuz. Marif müdürü yine asabileşti. Canım Şahin Efendi, niçin böyle çocuk gibi söz söylüyorsunuz? Mutasarrıf da ben de bunları takdir edemeyecek kadar geri fikirli adamlar mıyız? Yalnız şunu bilmelisiniz ki efkar-ı umumiye bir dinamit fıçısı gibidir. Bazen en ehemmiyetsiz bir kıvılcım en müthiş bir infilaka sebep olur. Şahin Efendi hafifçe gülümsüyordu. Marif müdürüyle mutasarrıfın bu kadar açık bir hakikati anlamayacak kadar cahil ve kafasız olmadıklarını o da biliyordu. Fakat korkaktılar. Bir teşebbüste muvaffak olmak için hiç olmazsa %5-10 nispetinde bir tehlike ve zarar ihtimaline bir türlü razı olamıyorlardı. Emir Dede baş muallimi şöyle düşündü. Madem ki bu adamlarda medeni cesaret yok, madem ki kim kendilerini fazla korkutuyorsa ona mümaşaat ediyorlar, şu halde niçin bu histen biz de istifade etmeyelim? Nice korkaklar vardır ki sırf kendi arkalarından korktukları için en büyük kahramanlar gibi ileri atılırlar. Sonra bu adamlar zeka ve malumat gibi insanlık gururundan da elbet büsbütün nasipsiz değillerdir. Şahin Efendi derhal kararını verdi ve Marif müdürüne açık bir hücumda bulundu. Müdür beyefendi, ben medreseden yetişmiş softayı bilirim. Softa gölge gibidir. Korkup kaçarsan peşini bırakmaz. Fakat cesaretle üstüne yürürsen alabildiğince kaçar. 31 Mart önümüzdeki en iyi bir misaldir. Fırka, softa irticana karşı şiddet göstermekte haksız mıydı? Softaya karşı zalim ve haksız olalım demiyorum. Fakat onun olur olmaz arzularına baş eğmekte zamanın politikasına hiç muvafık değildir sanırım. Demin vicdanınız ve irfanınız nasıl emrederse öyle hareket buyurursunuz dedim. Fakat madem ki söz bu mecraya döküldü daha açık söyleyeyim. Bu meselede mutasarrıf bey de zat-ı aliniz de beni tutmaya mecbursunuz. Bu sizin için bir vicdan, izzet-i nefis ve memleket vazifesidir. Biraz evvel mutasarrıflığa gelen nümayişçilerin kimler tarafından ne maksatla tesvik ve tahrik edildikleri malum. Bunu böyle bilirken beni feda edemezsiniz. Peki ya efkar-ı umumiyedeki galeyan artarsa? Şahin Efendi gülerek, kolay. Beni haksız ve kabahatli buluyorsanız beni feda edersiniz. Ahalinin arzusunu haksız buluyorsanız hiç aldırmazsınız. Efkar-ı umumiyeyi teskin için sokağa vezir başları atan eski hükümdarlar gibi hareket edecek değilsiniz ya. Evet, madem ki ben emelinize canla başla hizmet eden adamınızım, sizse münevver ve vicdanlı bir meşrutiyet memurusunuz, beni son dereceye kadar müdafaa edeceğinize eminim. Bununla beraber zan buyurmayınız ki bu azledilmekten korktuğum için söylüyorum. Ben feleğin çok ger müserdini görmüş bir adamım. Ona da eyvallah derim. Şayet hocalar ağır basarlar da beni attırırlarsa hakkımı ararım. Onlarla açıktan açığa mücadeleye girişirim. Emir Dede baş muallimiyle marif müdürü yarım saat kadar münakaşa ettiler. Şahin Efendi amirine karşı garip bir tabiye tutmuştu. Bazen açıktan açığa hücum ediyordu. Fakat en hazmedilmez şeyleri söylerken öyle mütevazi ve tatlı tavırlar arıyor, araya öyle okşayıcı sözler, kelam rüşvetleri karıştırıyordu ki müdür sersemleşiyor, kızmak mı yoksa hak mı vermek lazım geldiğini kestiremiyordu. Sonra yine öyle şeyler bulup söylüyordu ki marif müdürünün uyuşmuş memur haysiyetini sızlatıyordu. O kadar ki Emir Dede baş muallimi odadan çıktığı zaman müdür de hamamdan çıkmış gibi bitkin ve sersemdi. Şahin Efendi sokakta yürürken kendi kendine düşünüyordu. Bir zaman için marif müdürünün bir taraflığını temin ettik sayılır. Herhalde softalar onu bana karşı kör bir silah olarak kullanamayacaklar. Şimdilik buna da Allah bereket versin. 15. Şahin Efendi o akşam muallimler yurdundan mektebe dönüyordu. Bir köşe başında karşısına eski siyah çarşaflı bir kadın çıktı. Yüzünde kalın bir peçe vardı. Fazla olarak akşam karanlığı da iyiden iyiye bastırdığı için çehresini fark etmek mümkün değildi. Şahin Efendi buna rağmen başını önüne eğerek sordu. Bir şey mi istediniz hemşire hanım? Kadın kısa bir tereddütten sonra titrek bir sesle söze başladı. Muallim efendi, ben Bedri'nin anasıyım. Allah sizden razı olsun. Efendimi fikrinden döndürmek için çok gayret etmişsiniz. Fakir bir kadınım. Size duadan başka elimden bir şey gelmez. Ne diyeyim, Allah tuttuğunuzu kolay getirsin. Ne muradınız varsa versin, teşekkür ederim. Estağfurullah hemşire hanım, o çocuk kurtuldu ya, bize o lazım. Kadın derin derin içini çekti. Ah muallim efendi, Bedricim kurtuldu sayılmaz. İşittiğime göre size bir lakırdı gelmiş. Bizim yüzümüzden bir zarara filan uğrarsanız... Onu hiç düşünmeyin hemşire hanım. Lakin şimdi başka bir korku var. Mahalleli Bedri'nin babasını fena halde sıkıştırıyor. Ona da acımıyorum desem yalan olur. Ne yapacağını şaşırdı. İmamlıktan atarlarsa diye korkuyor. Aman hemşire hanım, şimdi iş size kaldı. Siz inat edin. O sizin ısrarınıza dayanamaz. Şahin Efendi kadına daha bazı nasihatler verdikten sonra ayrıldı, yoluna devam etti. Fakat 8-10 adım gittikten sonra aklına bir şey geldi. Birden arkasına dönerek seslendi. Hemşire hanım, hemşire hanım. Kadın durdu. Baş muallim koşar gibi süratle yürüyerek ona yaklaştı. Memnun bir tavırla, Bedri'yi katiyen kurtardık dedi. Aklıma çok iyi bir şey geldi. Mahalleli ısrarı arttıracak olursa Bedri'yi yalancıktan hasta edersiniz. Belediye doktoruna götürürsünüz. Oradan çocuğun zayıf olduğuna dair bir rapor alırız. Verir mi acaba? Onlar ne kadar olsa fen adamlarıdır. Kolayca derdimizi anlatabiliriz. Doktoru ben de ayrıca görürüm. Hem zaten doktora yalancıktan teklif edecek değiliz ya. Bedri zayıf bir çocuk. Bir iki sene istirahate muhtaçtır dedi mi mesele kalmaz. Sevinç Şahin Efendi'ye saygıyı unutturmuştu. Artık kadının yüzüne bakmaktan çekinmiyor, bir erkek arkadaşla konuşur gibi serbest ve laubali sözler söylüyordu. Vaktin geç olmasına rağmen hemen mektebe dönmekten sarf-ı nazar etti. Arkadaşı Deli Necip'in evine gitti. Kapıdan girer girmez fesini çıkarıp havaya atarak "Müjde!" dedi. "Bir müttefik daha bulduk. Fakat bu müttefik kadın. Gayri kadınlar aleminde de elimiz var sayılır." Vakayı başından sonuna kadar Deli Necip'e anlattı. Şahin Efendi'nin keşfini o da beğendi. "Bir boş vaktinde belediyeye gel. Doktoru beraber görelim, şimdiden kulağını bükelim," dedi. Küçük Bedri vakası Sarıova'da adeta günün meselesi olmuştu. Dedikodu ve heyecan günden güne artıyor, Şahin Efendi için türlü yeni rivayetler çıkıyordu. Emin Dede her gün talebesinden kaybediyordu. Rakip mekteplere gün doğmuştu. Ahalinin gözüne girmek için türlü türlü nümayişler yapıyorlar, kimisinde mevlütler okunuyor, kimisi tantanalı alaylar yaparak talebesini yağmur duasına çıkarıyordu. Hele Dolmacı Hoca, Şahin Efendi için her gün akta gelmez bir iftira icat etmekteydi. Bu adama Dolmacı Hoca denmesinin sebebi çok açgözlü olması ve nöbetle her gün zengin talebesinden birine dolma getirtmesiydi. Bu hoca bir gün Şahin Efendi'den farmasonlardan para aldığını iddia ediyor. Ertesi gün Emir Dede talebelerinden birinin resim defterini eline alarak kahve kahve dolaşıyor. Haç şeklinde birbirini kesen çizgileri ahaliye göstererek "Ya eyyühenas, şunlara bakın, bu adam çocuklara salip resmi yaptırıyor. Bunlara nasıl tahammül edilir?" diye atıp tutuyordu. Emir Dede Mektebi halk gözünden düşmeye, içindeki çocuklara dinsizlik, ahlaksızlık, farmasonluk propagandaları yapılan şüpheli bir yer olarak görülmeye başlamıştı. Dolmacı Hoca, akşam azadında eskisi gibi talebesini mektep kapısından salıvermiyor, onları tabur halinde dizip ilahiler okutarak sokaklarda gezdiriyor, sonra Emir Dede'nin karşısındaki meydanda dağıtıyordu. Büyükler arasındaki ihtilaf çocuklara da sirayet etmişti. Dolmacının çocukları Emir Dede karşısında türlü münasebetsizlik yapıyor, oradan çıkan talebelere sataşıyor, pek küçüklerini sokak aralarında sıkıştırarak dövüyordu. Çocuklar aralarındaki bu kavgaların büyüklere intikal etmesi, kasabadaki ahali arasında bir arbede çıkması pek mümkündü. Bir perşembe günü Dolmacının talebelerinden biri sapan taşıyla Emir Dede mektebinin bir camını kırdı. Aynı gün yine onlardan biri Emir Dede'den çıkan bir küçük çocuğu düşürüp burnunu kanattı. O zamana kadar Şahin Efendi şikayetlerini dinletemiyor, "Çocuktur, ne yapalım, başa çıkılmıyor," diye cevap alıyordu. Fakat bu iki polis vakası çıkınca Şahin Efendi'nin dördüncü müttefiki Komiser Kazım Efendi mahiyetindeki genç polislerle beraber sahneye girdi. Ve Dolmacı Hoca'nın çocuklarına müthiş bir gözdağı vererek Emir Dede önünden dağıttı. Şahin Efendi çocuklarını mektepten almaya gelen velilere bir şey söylemeye lüzum görmüyordu. Yalnız bir gün esnaftan oldukça aklı başında görünen bir adama sordu. O canı sıkılmış gibi bir vaziyette, "Vallahi birader efendi," dedi. "Hani mektebinizden çok memnunum. Dinsizlik filan öğretiyorsunuz diye çıkardıkları lakırdılara da inanmıyorum. Ancak müşterilerden bazıları ne diye çocuğunu o mektepte tutuyorsun diyorlar, alışverişi kesiyorlar. Ne yapalım, geçim dünyası." Şahin Efendi, Eyüp Hoca'nın büyük bir maharetle idare ettiği bu hücumlardan müteessir olmuyordu. Onların hilelerine bazen o da hileyle mukabele ediyordu. Hele Dolmacı Hoca ve emsalinin ahaliye yaranmak için yaptıkları aptalca taşkınlıklardan çok istifade etmişti. Sarıklı çocuklar sokaklarda ilahiler okuyarak dolaşırken, Balkan mezaliminin intikamını bu çocuklar mı alacak? Bu tarz terbiyeyle ancak memlekette 31 Mart irticaları yapacak softalar yetişir. Zat-ı aliniz terakki ve tereddüdü gaye edinmiş bir fırkanın mümessilisiniz. Sizden de mi korkmuyorlar? Bu ne cesaret? Diye Sabri Bey'i kışkırtıyordu. Hükümete gelince Emir Dede Mektebi'ne günlerce türlü türlü müfettişler göndermiş, fakat Şahin Efendi'nin cezalandırılmasını icap ettirecek hiçbir yolsuzluğu yakalayamamıştı. Bu esnalarda bir gün Cabir Bey Emir Dede Mektebi'ne geldi. Çocuklara terbiyeyi bedeniye hareketleri yaptırdı. Neticeden çok memnun olduğunu söyledi, Şahin Efendi'nin elini sıkarak tebrik etti. Katibi Mesul'ün bu tebriki Şahin Efendi için muvakkat bir sigorta hükmündeydi. Yeni bir vaka çıkıncaya kadar ne hükümet ona el sürer ne de hocalar fazla bir taşkınlık edebilirlerdi. Şahin Efendi'yi en ziyade memnun eden şeylerden biri de kendi çocuklarının mekteplerine gösterdikleri sevgi ve bağlılıktı. Onlar mahalle mektepleri talebesiyle kendileri arasındaki farkı anlıyorlar, etraftaki mütemadi dedikodulara rağmen ne Şahin Efendi'ye ne de öteki muallimlere karşı hiçbir titizlik ve emniyetsizlik göstermiyorlardı. Muallim Rasim, attığımız tohumların bu kadar çabuk filizleneceklerini umar mıydık diye seviniyordu. Şahin Efendi şüpheli bir gülümsemeyle cevap veriyordu. O kadar fazla nikbin olmayalım Rasim. Bazı noktalarda çocuklarla büyük insanlar arasında pek o kadar fark yoktur. Bu adi bir zümre gayretkeşliğinden başka bir şey değildir. Düşmanlarımız talebelerini bize ve mektebimize değil, talebemize karşı kışkırtmak belaetinde bulundular. Bu hücum karşısında bizimkiler de oraya toplanıverdiler. Bununla beraber bu da bizim için sevinilecek bir şeydir. Yalnız şuna gayret edelim ki bir fıkra gayreti şeklinde başlayan bu bağlılık yeni mektebe karşı hakiki bir kalp ve fikir bağlılığı haline gelsin. 8. ayrımın sonu. Sayfa 133.